iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
İklim için programından herkese merhaba. Ben Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve destekçimiz Esen Bacanlı'ya da çok teşekkür ederek başlıyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Erol Malkoç'la konuşacağız. Dün aslında bir onun vasıtasıyla Antalya'dan Zeynep Demirsu'yla bir saat 10'la 10'u çeyrek geçe 20 geçe arasında bir konuşma yapmıştık. Dinleyicilerden de dinleyenlerden de bazı yankılar da aldık. Oradaki durumu gayet iyi anlattı diye. Antalya'da çok uzun süreden beri devam eden bir çeşitli kesimlerinde devam eden bir iklim mücadelesi, daha doğrusu yalnız iklim değil, çevreyi, doğayı bütünüyle ekolojiyi korumak için girişilen taarruzlara karşı gösterilen bir mücadele var. Onu uzun süreden beri takip eden, içinde bulunanlardan Erol Malçok'la bir konuşalım, ne olur, neler bitiyor, ne olup neler bitiyor diye, davalar da devam ediyor mu diye bir konuşalım dedik. Merhabalar Erol Malkoç.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk. Ömer abi, Malkoç, Malçok bir karar veremedin ama Malçok söyledim.
Aha, Malçok, ben yanlış söyledim, affedersiniz, kusura bakma.
Rica ederim. Ben başlayayım mı isterseniz?
Evet, lütfen. Dün konuştuk Zeynep Hanım'la da, bayağı ilginç açıklamalar getirdi. Hem öz eleştirileri de yaptı ama mücadele içinde öğrendiklerini de anlattı bize. Çok ilginçti. Sayende onunla da temas kurabilmiştik. Şimdi neler olup bitiyor? Orası bayağı bir merkez durumunda, mücadele merkezi durumunda senin bulunduğun yerler. Bir özetlersen seviniriz Erol, evet. Malçok.
Ben de Zeynep'in ses kaydını dinleyince gerçekten çok mutlu oldum. Kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri, işte doğaya hiyerarşik davranma, endemik bitki varsa, işte endemik hayvan varsa dokunmayalım, yoksa istediğimiz gibi kesebiliriz buraları, orman mühendisliği yapabiliriz gibi yaklaşımı eleştirmesi, hatta bunu kendi içimizde bunu seslendirenlere dair bir öz eleştiri getirmesi benim de çok hoşuma gitti doğrusu. Gerçekten biz de mücadele içerisinde öğreniyoruz bazı şeyleri. Ben mesela amenajman diye bir kavramdan hiç haberim yoktu. O kavramdan haberim olmuş oldu bu mücadele içerisinde. Evet. Hazır şeyden bahsetmişken, Beycik'ten şunu söylemek istiyorum. Zeynep'in şöyle bir ricası var. Davaya kurumsal katılım yapmak isteyen bir kurum olursa müdahil anlamında iyi olacağını söyledi. Buradan sizin aracılığınızla duyurmuş olalım. Onun için teşekkür ederim size de ayrıca.
Nasıl ulaşılabiliyor onu da belirtelim o zaman, Zeynep'e bir şey verirsen.
Beycik için şöyle bir şey açtık. Biz Beydağları Kardeşliği diye sosyal medya hesaplarımız var. Facebook, Twitter ve Instagram. Facebook'tan, Instagram'dan yazdıkları zaman Beydağları Kardeşliği sayfayı takip edip Zeynep'e direkt ulaşabilirler. O sayfada çok aktif zaten kendisi. Bir de Change.org'da imza kampanyamız var. Ona da destek veren olursa seviniriz tabii. İsterseniz Antalya'da hep böyle, hani genellikle ekoloji mücadelesi deyince hep karşımıza maalesef olumsuz pratikler, başarıya ulaşamayan direnişler, bunlar çok fazla maalesef gündemde oluyor, ya da doğa katliamında sınır tanımama gibi durumlar. Ama gerçekten yerelden iyi bir örgütlenme, iyi bir karşı koyuş olduğu zaman da başarıya ulaşan, sonuç alan oldukça minimal direnişler var. Ben insanlara biraz da moral olması anlamında, hani yapılabilirlikleri görmeleri anlamında biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.
Lütfen.
Antalya'da yıllardır süren Alakır mücadelesi var. Alakır'dan çok bahsetmeyeceğim. Birhan'la Tuğba sizin programlara bağlanıp yeterince bahsetti zaten.
Evet.
Ama Alakır'ın başarıya ulaşmasındaki sadece 3 temel şeyden bahsedip Alakır'ı geçeceğim. Alakır'daki mücadelenin başarıya ulaşmasının en temel sebeplerinden birisi 3 sac ayağı üzerinden mücadelenin yürümüş olması. Bu Birhan'la Tuğba'nın da ifade ettiği gibi. Bu 3 sac ayağını hukuk, bilim ve dayanışma, kamuoyu yaratma dayanışma üzerinden oluşturuyor. Oradan diğer mücadeleler için hukuk meselesine geçmek istiyorum. Şöyle, aslında tamam Türkiye'de gerçekten hukuk ayaklar altında falan ama hani bizden böyle bir algı da bekleniyor zaten. Hukuklar ayaklar altında, zaten dava açmaya gerek yok, uğraşmayalım. İşte ses getirebilirsek getiririz, işte sonuç alabilirsek alırız gibi bir pesimist bir şeye girmemiz bekleniyor. Aslında hukuk ayağıyla birlikte bu iki ayağı da biz iyi örgütleyebilirsek sonuç aldığımızı gördük. Mesela Antalya'daki birçok başarı ulaşmış minimal direnişlerde bunu gördük. Çünkü yereldeki dinamikler çok farklı. Siz yereli harekete geçirdiğiniz zaman yereldeki bir kaymakam, belediye başkanı, işte yerel halk bu olaya sahip çıktığı zaman yüklenici şirket ya da hükümet o kadar da rahat hareket edemiyor aslında. Yereli gözetmek zorunda kalıyor bir şekilde. Bunlardan bir tanesi mesela Giritli Farkı direnişi. Mayıs 2017'de gerçekleşti. Ben de içinde bulunabildiğim kadar bulunmuştum. Giritli Parkı'nda öne çıkan kadınların çok aktif olmasıydı. Parkta sürekli nöbet tutulması, kepçeler geldiği zaman kepçenin önüne çıkılması, orada sürekli tiyatral etkinlikler, çocuklarla oyunlar, okuma çalışmaları gibi parkı canlı tutan etkinlikler yapılmasıydı. En sonunda işte bunu da çok uzatmadan geçeyim çünkü birkaç direnişten daha bahsedeceğim. O zamanki belediye başkanı Menderes Türel, madem öyle ben de bunu referanduma götüreceğim dedi. Ve referandumda %98.2 ile kaybetti. Müthiş bir başarıydı bu. Şu anda hatta o mücadeleyi ören kadın arkadaşlardan Serpil Kaçaroğlu, Doğu Batı Dergisi'nin iklim krizi sayısı için o deneyimi kaleme aldı. Orada yayınlayacağız büyük ihtimalle. Giritli Parkı'nın dışında Ahmetler Kanyonu var. Ahmetler Kanyonu bence Türkiye ve dünyaya örnek olarak gösterilebilecek bir ekoloji mücadelesi örneği. Ahmetler köyündeki insanlar gerçekten müthiş bir direnç sergilediler. Kanyonun girişine bir çadır ve nöbet kurup jandarma bile onlardan izin almadan geçemiyordu öbür tarafa, öyle düşünün. Müthiş bir, özellikle kadınların yine ön planda olduğu bir direnişti bu da. Ahmetler Kanyonu'nda insanların üzerine şirketin özel güvenlikleri ateş açtı. Ondan sonra gaz sıktılar mermilerle falan ama oranın halkı, hatta birçok insana dava açıldı. Siz militan davranıyorsunuz diye, ama hiçbiri yılmadı ve Ahmetler Kanyonu'nda başarı elde edildi. Hukuk da buna eklendi. Hukuk da iptal etti zaten ÇED gerekli değildir raporunu. Ve Ahmetler'de de müthiş bir örnek oluşturmuş oldu aslında dünya ekoloji mücadelesi, Türkiye ekoloji mücadelesi açısından.
Ahmetler'de ne yapılmak isteniyordu? Onu da bir kelimeyle söylerse.
Evet, siz bence böyle araya girebilirsiniz. Ben hani böyle çok monolog gibi olmasın. Ahmetler'de oldu. HES yapılmak isteniyordu ve Ahmetler Kanyonu dünyanın sayılı güzelliklerinden birisi. Hani dünyanın bildiği bir kanyon. Ama gerçekten orada yaşayan halk bir bütün olarak, ama hiç kimseden böyle çatlak ses çıkmadan müthiş bir dirençle, yani iş makineleri kesinlikle bir kazma dahi vuramadı oraya. Geçemedi yani hiçbir şekilde. Ve en az 3-4 kere deneme yaptılar. Jandarma eşliğinde geldiler, ayrıca geldiler, gece geldiler, sabah geldiler. Ama Ahmet Dar halkı oraya HES yapılmasına izin vermedi. Ve şöyle güzel bir cümle kurdular. Buradaki suyu dünyadaki her insanla damla damla paylaşırız ama HES'e asla vermeyiz gibi çok güzel de bir böyle vecize olabilecek bir söz kullandılar.
Ben bir soru sormak istiyorum Erol Bey, tabii. İzninizle. Şimdi siz bize bir miktar saydınız ama tabii Antalya gibi bir coğrafyanın başındaki belalar çok daha büyük. Madeninden HES'ine, işte taş ocaklarından bilmem nesine kadar doğayı yok eden bir sürü proje oluyor, yapılıyor, hayata geçiriliyor ya da geçirilmek isteniyor. Ve genellikle bu süreç şöyle işliyor. Bir tane insancık doğanın herhangi bir parçasına sahip olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyor. Devlet bunu ona tahsis ediyor, satıyor. Onun arkasında işte yerel yönetim, kaymakam varsa kaymakam, belediye, kimi zaman muhtarlar, kimi zaman işte arkasından jandarma, kolluk kuvvetleri falan diziliyor ve bu kararlar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Şimdi saydığımız evet. üç ayak çok iyi. Yani bir, işin bilimsel tarafı olmalı, ne söylediğimizi ve niçin söylediğimizi bilmemiz gerekiyor mücadele ederken. Öte yandan hukuk. Diğer ayağı
hukuk mücadelesi.
Her şekliyle yani çok çığırından çıkmış olsa bile yani başka tutunacak bir şey yok aslında. Bir diğeri de insanların bir araya gelip mücadele etmesi. Bu son konuda özellikle coğrafyasını geniş bir alana yayılan ve farklı noktalarda doğayı yok eden türlü eylemlere karşı biz de mesela bu karar verenler doğanın bu kısmı yok olsun ya da bu kısmında böyle olsun ya da buraya böyle yapalım diyenler gibi bir araya toplanabiliyor muyuz? Yani halen biraz böyle o direnişler çok dağınık ve herkes kendi derdinde havasında mı, yoksa biraz daha işte ya şu vadide şöyle bir dert var, ben oradaki derdi de dert ediniyorum. İşte şurada şöyle bir şey var, orası da Antalya için çok önemli bir alan gibi bir takım bir araya gelmeler, insanlar arasında birlikte olup hareket etmeler var mı? Onu merak ediyorum biraz.
Evet ya, Yücel çok önemli bir konuya değindin. Onu ben zaten programın sonuna saklıyordum ama söz gelmişken söyleyeyim o zaman. Şimdi genellikle bir bölgede olan şey üzerinden, oradaki duyarlı vatandaşlar üzerinden, mesela Ulupınar'daki çınarlar bir motosikletlinin görüp durup müdahale etmesiyle ve bize haber vermesiyle başlamıştı. İşte Beycik'teki Zeynep'in duyarlılığıyla başladı. Ama biz bunu bu durumdan çıkarmak için uğraşıyoruz. Evet, gerçekten parçalı ve çok her yerel kendi içinde kalıyor maalesef. İyi bir dayanışma örülemiyor. Şu anda şöyle bir çalışmamız var. Antalya'da bir ekoloji koordinasyonu ya da ekoloji platformu kurmak, bütün bu işte Fethiye'den ta ki işte Gazipaşa'ya kadar, işte Manavgat'a kadar olan tüm bölgeyi içine alan bir ekoloji platformu üzerinden hareket etmeyi düşünüyoruz. Bunun için bir şu anda çaba içerisindeyiz. Herhalde kısa sürede gerçekleşir diye düşünüyorum. Çok çok iyi olacak böyle bir şey yaparsak. Çünkü yereldeki kişinin yalnız kalması ya da ne bileyim bir bilimsel desteğe, hukuksal desteğe ihtiyacı olduğunda bu gruptaki birinin anında destek verebilmesini sağlamak çok önemli. Özellikle de her çevreden, her meslek grubundan ekolojiye duyarlı olan, harekete geçebilecek her insanı davet ediyoruz. Kurumlar üzerinden değil, kişiler üzerinden yapacağız. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Kurumlar üzerinden olduğu zaman, bu zamana kadarki pratikler bize şunu gösterdi. X kurum Y kurumuyla yan yana girmek istemiyor. Z kurumu C kurumuyla yan yana gelmek istemiyor. Onun için bireyler üzerinden, böyle bir karınca gibi örgütlenen bireyler üzerinden ama çok aktif, hızla bir araya gelebilen ekolojistlerin birliği gibi düşündük bunu.
Çok ilginç aslında, ekoloji platformu çok iyi oldu. Yücel'in sorusu üzerinden geçmek buraya. Yıllar önce Ben de naçizane bir şey formül önermiştim. Üciye diye, yerel, yatay ve yavaşça diye. Yani şiddet kullanılmayan ama şey mücadeleyi. Yani çünkü bunların filmlerini falan da çekerseniz videolarını ve onu paylaşırsanız da müthiş bir dayanışmanın da şeyi olabilir diye düşünüyorum ben de naçizane.
Evet, deneyimlerimizi kayıt altına alıp paylaşırız, tabii ki çok iyi olur. Bunun dışında Ulupınar'daki çınarları kurtarma gibi bir şey olmuştu. O da evet. sizde de yine haber yapmıştık ses kaydıyla birlikte, canlı da bağlanmıştınız hatta. Hı hı. O da Ağustos ayında gerçekleşti. Mesela orada da yine tabii bütün bu direnişlerde şunu söylemek istiyorum. Yatay dediğiniz gibi otonom örgütlenme çok önemli. Otonom örgütlenme olduğu zaman gerçekten hiçbir birey dışlanmamış oluyor. Herkes eşit söz hakkına sahip. Herhangi bir partinin, siyasi kurumun, işte bir derneğin bir hiyerarşisi, bir
hiyerarşi yok. Evet.
Evet, hiyerarşisiz örgütlenen bir ağ kurduğumuz için herkes kendini ifade edip, herkes nöbete katıldı, herkes işin ucundan tuttu. Ve burada da şunu söyleyeyim, mesela gerçekten hani hukuk önemsiz, sosyal medya önemsiz, İşte Cumhurbaşkanlığına dilekçe yazmak önemsiz gibi şeyler ben asla kabul etmiyorum. Hani tamam, yani bu kurumlar bizi kurtarmayacak ama biz bu kurumlara yaptığımız basınçla onlara adım attırıyoruz. Yani adım atmak zorunda kalıyorlar. Yerelden merkeze doğru bir basınç uygulamış oluyoruz ve onu dikkate almak zorunda kalıyorlar. O nedenle zaten oradaki projeyi değiştirmek zorunda kaldılar. Hiçbir çınar kesilmeden yol orada kısmen daralarak gitti. Ama biz mesela bu basıncı uygulamamış olsaydık ne çınar kalırdı orada, ne su kaynağı, düzleyip geçerlerdi. Çünkü herhangi bir jeoloji mühendisi çağrılıp orada bir fizibilite yaptırıp bir rapor ortaya çıkarıp ona göre hareket edelim. Ya da bu amenajman dediğimiz, amenajman kavramını isterseniz biraz açabilirim, belki bilmeyen
evet, lütfen,
dinleyiciler
dün
var.
Zeynep birazcık anlattı. Çok önemli, yani acayip bir evet. Üç kağıt yani.
Evet. Şimdi evet. Amenajman şu anlama geliyor. Bölgede yaşayan her canlıyı, insan ve diğer canlılar, bitkiler, hayvanlar, flora ve faunayı birlikte düşünerek hareket edilmesi gereken bir plan bu. Erozyonuydu, bilmem neydi, canlıların yayılım alanı, yaşam alanı, habitatı, bunları gözetmek zorundalar. Ormana kafalarına göre müdahale edemezler ya da bir yere kafalarına göre HES yapamazlar. Zaten chat raporları falan da bu amenajman planlarıyla paralel olması gerekiyor ama maalesef İşte bunlar hiç dikkate alınmadan alelacele yapılan, hatta işte orada yaşayan insanların haberi bile olmadan herhangi bir insan grubuna bir kahvehanede toplayıp chat toplantısında yaptık, zaten kimse de karşı çıkmıyor, herkes buna o sıcak bakıyor deyip oldu bittiye getiriliyor. Onun için mesela bize bu Zeynep de söyledi, gerçekten mesela Beycik'teki amenajman planına ulaşamıyoruz, vermiyorlar mesela. Çünkü
evet,
belki
yani üç kağıdın en büyüğü orada zaten yani.
Evet, evet, belki o planda bir açıkları var, açıklarını yakalayacağız. Hukuk mücadelesinde bu bizim elimize büyük bir koz verecek ama onun için vermiyorlar büyük ihtimalle. Biz de onun için dava açacağız yani. Bizim bilgilenme hakkımız var çünkü onu bize vermek zorundalar. Biz nasıl kullanacağımıza kendimiz karar veririz. Onun için ayrı bir dava açacak Beycik'teki arkadaşlar. Bir diğer şeyden bahsedeyim. Mesela Boğaçay projesi de Menderes Türel'in Kanal İstanbul'dan sonra İstanbullular bizi kıskanabilir. İstanbul, Kanal İstanbul'dan bile daha çılgın bir proje diye böyle artistlik yaptığı bir projeydi. Bu projede şöyle söyleyeyim size, Akdeniz'e Bey Dağları'ndan Korkuteli tarafından, yukarıdan Geyikbayırı tarafından bir çay gelir. Bu Boğaçayı çok geniş bir alana yayılır. Ve bu Boğaçay'ın bulunduğu bölgede de Antalya'nın içme suyunun %40'ı havza olarak bulunur. Ve orada bazı kuş türleri yaşar. Sürekli orada bulunurlar. Göçen kuşların mola verdiği çok güzel bir tatlı su yatağıdır. Orayı 900 metre içeriye işte 8-10 metre kazarak bir kanal açıp etrafına bir yapılandırma gerçekleştirmek istiyordu. Biz o zaman işte sahilde bile eylemler yapıp işte bunu durdurmak için o zaman mücadele etmiştik. Davalar açılmıştı. Zaten belediye başkanlığını da kaybetmesinde önemli bir payı olduğunu düşünüyorum bu projenin. Hatta başka çılgın projeleri de vardı, işte limanlara böyle büyük devasa gemilerin yanaştırılması falan filan gibi, Lara plajlarına falan. Boğaçay projesi de Aralık 2019'da hem mahkeme kararıyla iptal edildi, hem zaten yeni belediye bu duyarlılığı gördüğü için direkt durdurdu zaten. Sadece birinci etabı kısmen yapılmış oldu ama ikinci etap, asıl tehlikeli olan şey, yapılmadı. Mahkeme kararı da gayet iyiydi. Çünkü hani o bölgenin habitatı, içme suyu, birçok şey düşünüldüğünde tatlı suyla tuzlu suyun bu kadar yoğun buluşması falan, bölge şey açısından, ekosistem açısından çok tehlikeli kararı verdi mahkeme. Genel olarak hani Antalya'da işte başarıya ulaşan direnişler bunlar. Başarıya ulaşmayanlardan da tabii bahsedeceğiz. Onlar da bizim hala mücadele ettiğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz, işte şu an mesela İbradı taraflarında, Antalya'nın diğer bölgelerinde de çok ciddi hasarlar var. Altın madenleriyle ilgili işte torba yasada yeni bir şey çıkarsa onunla ilgili bir ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Genel tablo bu. Eğer bunun dışında bir şey konuşacaksak, ben çok çok etkilendiğim bir yazardan bahsedeceğim size.
Evet, bir iki dakikamız var zaten. İstersen tamam.
Onunla kapatalım, çok iyi olacak. David Graeber'in Tersine Devrimler kitabını okudum yakın zamanda. Gerçekten beni çok etkiledi. Şeyden bahsediyor. Biz dayanışarak, birlikte hareket ederek zaten aslında bir komünel yaşam sürüyoruz diyor. Ve sistem bunu engellemeye çalışıyor. Bizim şu an hani bir şeyleri geleceğe ertelemek gibi bir lüksümüz yok. David Graeber de aktivist akademisyendir. Occupy hareketinin başlatıcılarından, İngiltere'ye, oradan akademiden atılıp İngiltere'ye gidip akademide işe başladığında orada da yok oluş isyanına katılıp onun örgütleyicilerinden olan, yani eşi benzeri az görülmüş hem aktivist hem akademisyen olan lardan birisi, beni gerçekten çok etkiledi. Gerçekten biz şu an kurduğumuz kooperatifler, gıda toplulukları, ekoloji platformlarıyla gerçekten gündelik hayatta dayanışmayı öğrenerek, işte biz de burada pandemi dayanışma ağı kurduk gıda topluluğu üzerinden. Bunları yaparak zaten aslında birlikte yaşamanın, otonom yaşamanın, komünal yaşamanın temellerini atıyoruz. Bu gelecek için bundan daha anlamlı bir şey olmadığını düşünüyorum ben.
Evet, David Graeber'ı da yakın zaman önce
kaybettiğimiz
bir günaydın deme fırsatını da verdin bize. Teşekkür ederiz. Yani çok önemli bir düşünür, aktivist, ikisi bir arada. Sormak isteyen başka bir şey var mı?
Bir şey sormak istiyorum ben, yine hazır Erol'u yakalamışken. Antalya'da çok parça parça doğanın yok edildiğini biliyorum. Yani buna karşı bir mücadele olduğunu da çok uzun yıllardır izliyoruz. Ama bu mücadeleler genellikle nokta mücadele şeklinde. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz unsurların aslında hepsinin başarıya ulaşmasının tek yolu var. İnsanların o müdahaleyi istememesi ve ona karşı çıkması, ona karşı durması. Antalya genellikle bu toplumsal birlik ve beraberlik içinde görebildiğimiz veya görmeye yaklaştığımız bir il mi, onu merak ediyorum. Yani işte Alakır'da bir mücadele oluyor da bu Antalya kamuoyunun ne kadar derdinde, veyahut da bir belediye başkanı seçilirken evet bu doğamızla ilgili şunları istiyoruz şeklinde bir fikir oluşup bu yönetime yansıyabilecek düzeyde mi? Yani mücadeleyi iyi veriyoruz ama insanları da iyi örgütlüyor muyuz? Biraz onu merak ediyorum.
Ya evet, en önemli kısımlardan birisi bu. Yani bir çaba var ama yeterli bir çaba mı, yeterince bu konuda sonuç alabildik mi? Bence alamadık henüz ama bu çaba içerisindeyiz. İşte David Graeber'in yine kitabında bahsettiği çok güzel bir şey vardı. Biz bir şeyi başardığımız zaman bir zafer sarhoşluğu yaşıyoruz. Onu bir örgütlülüğe, onu bir geleceğe taşıma, bir eğitim aracına dönüştürme, bir modele dönüştürme konusunda çok başarısızız. Sonra o da saman alevi gibi yanıp gidiyor ve bir şekilde insanlar gündelik yaşamlarına geri dönüyor demişti. O anlamda Yücel söylediğin çok önemli. Gerçekten onun için işte burada bu ekoloji koordinasyonu bunu başarmak için bir bence ciddi bir adım olacak. Belediyeden işte gıdaların tetkiki için laboratuvar kurması. Çünkü bir büyükşehir belediyesi Antalya gibi dünyanın en önemli zehirli gıda üretim merkezlerinden birisinde ciddi bir gıda tetkik laboratuvarı kurabilir. Çünkü üniversitedeki çalışmıyor. Bülent Çık'ı akademiden attıklarından beri oradaki cihazlar paslandı, öyle duruyor orada. Onun için mesela bu tür basınçlar uygulamak, belediyeyi harekete geçirmek. Ondan sonra bir de benim bulunduğum bölgede Muratpaşa Belediyesi'nin çevre çalıştaylar oluyor. Biz onlara da aktif katılmaya çalışıyoruz. Oralardan sıkıştırmaya çalışıyoruz. İşte burada daha çok okullara, ekoloji konferanslarına falan da gitmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Böyle çok gönlü bir şeyler ve bir örgütlülük yaratmak şart dediğin çok doğru.
Erol Malçok, çok teşekkürler. Süreyi bitirdik. Ekoloji platformu fevkalade önemli. Bütün bu konuşmalar takip edeceğiz. Daha sonra tekrar bağlantı kurar ve devam ettiririz bilgilendirmeyi. Çok teşekkürler Erol Malçok.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Görüşmek üzere.
Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.